Ayrım 7.
Bir kez sattıktan sonra iktidardan ayrılmak istememiş ve Venedikli eski akrabalarıyla kurduğu ticari ilişkilerden elde ettiği muazzam serveti ve siyasi gücü elinden kaçırmamak için ölümü göze alacak kadar hırslanmıştı. Kocası ölüp de büyük oğlu padişah olduğu zaman küçük oğullarının idam edilmelerini önlemeye çalışmış, bunda bir dereceye kadar başarılı olmuş, bazı oğullarını canavarın pençesinden kurtarabilmişti. En çok korktuğu şey bir başka kadının dört kıtaya yayılan iktidarına ortak olmasıydı. Bu ortak ancak oğlunun gönlünü kaptıracağı bir hanım sultan olabilirdi. Bu büyük tehlikeyi önlemek için küçük yaştan beri oğlunu kadınlardan uzak tutmuş, imparatorluğun en işvebaz oğlanlarını onun koynuna sokarak kadınlardan nefret eden, sadece erkeklerle düşüp kalkan bir mizaca sahip olmasını sağlamıştı. Padişahlık makamına oturan güçlü kuvvetli şehzadenin kadınlarla hiçbir işi kalmamış ve hareme bir kez olsun uğramamıştı. Çıktığı bütün seferlerden erkek sevgililerle dönüyor ve onlarla birlikte sarayına kapanarak İstanbul hamamlarında anlatılan birçok garip öyküye kaynaklık ediyordu. Bu yüzden bir gün ölüp gittiğinde geride çocuk bırakmamıştı. Onun yerine tahta çıkan ikinci oğlu da kadınlarla işi gücü olmayan, kendi halinde bir hasta iken bir gece içinde azgın boğaya dönüp kadından başka şey görmez hale gelince valide sultan için karanlık günler başlamış, ne yapıp edip kadın düşkünü oğlundan kurtularak küçük yaştaki torununu tahta geçirmenin yollarını arar olmuştu. Çünkü sevgililerinin etkisinde kalan padişah anasına tavır alıyor, sözünü dinlemiyor, hatta onu sürgün ederek saraydan uzaklaştırma heveslerine kapılıyordu. Dünya hükümdarı oğlunu çinili odaya kapattırmayı başaran büyük valide, bütün bu kadınların içinde biriktirdiği intikam acısını şişman sevgiliden çıkarmakta gecikmedi. Padişahın hapsedildiği günün gecesi şişman gözdenin odasına gitti ve orada atlas yorganlar üzerine yayılmış yatan muhteşem kadına iki seçenek sundu. Saltanat günleri bitti artık dedi. Ya bir çuval içinde saray burnu akıntılarını boylarsın ya da burada gece gündüz durup dinlenmeden yemek yersin. Daha gözdenin cevabını beklemeden bunu içine koyacak çuvalı da nereden bulacağız bilmem ya diye mırıldandı. Ne var ki ölüm korkusundan nefes darlığına uğramış olan gözde yemekle ölmek arasında beklenen tercihini yaptı ve ne getirirlerse yiyeceğine söz verdi. Büyük valide ama dedi, sana getirilen her şeyi yiyecek ve bir saniye bile ara vermeyeceksin. Ecelin habercisi olan incecik sinirli beden odadan çıktıktan sonra dışarıda bekleyen hizmetçiler gözdenin odasına en nadide yiyecekleri taşımaya koyuldular. Koyun butları, zerde pilavlar, İran çilavları, börekler, piruhiler, içine erik doldurularak bütün olarak pişirilmiş hindiler, güllaçlar, baklavalar, muhallebiler atlas yorganın üzerine sıralanmaya başladı. Zavallı gözde gelenleri büyük bir iştahla yiyor ve nasıl olsa gece uykuda her şeyi öğüterek tekrar acıkacağını düşünüyordu. Ama büyük validenin fenli her şeyi düzenlemiş ve onun uyumasına imkan vermeyecek her türlü önlemi almıştı. Hizmetçiler vardiyayla çalışıyor ve uykusu gelenin yerini yenisi alarak gözlerin yemesini içmesini nezaret ediyorlardı. Kadıncağız yemek yerken kendinden geçip de biraz başı önüne düştü mü hemen uyandırılıyor ve ağzına kaşıkla büryan etli pilavlar sokuşturuluyordu. Bu iş 3 gün 3 gece böylece devam etti. Gözlerin altına sürgü sürülerek her türlü ihtiyacı giderildi ama bu sırada bile yemeği kesmesine izin verilmedi. 3 gün sonra atlas yorgan üzerindeki gövde bir insan şeklinden çıkmış, kıpkırmızı, soluyan canlı bir tepeye dönüşmüştü. Son saatlerinde bilincini yitirmiş olan kadın ağzına sokulanları yemeye devam etti ve çatlayıp ölmeden 3 saniye önce ayılarak bir parça su diyebildi. Bu dünyadaki son arzusu da bu oldu. Biz bütün bunları aylar sonra büyük validenin feci bir şekilde öldürülüşünü izleyen günlerde öğrenecektik. Oğlunun yerine tahta geçirdiği küçük torununun da annesinin etkisinde kalması üzerine yeni bir kadın rekabetiyle karşılaşan büyük valide, padişah torununu kan kaybından öldürmeyi başaramayınca helvacıbaşı 2 kavanoz zehir vermiş ve bu iş bir cariyenin ihbarıyla ortaya çıktıktan sonra gece vakti açık bırakılan kapıdan içeri sızan yeniçeriler valideyi odasında kızdırıp gizli geçitten kaçmasına izin vermeden yere yıkmışlar ve ellerine geçen perde kordonuyla oracıkta boğmuşlardı. Anlatıldığına göre valide sultan çok zor can vermiş ve boğma işlemi sırasında ağzından burnundan kan fışkırarak göğsünün üzerine çökmüş bulunan yeniçerinin esvaplarını kızıla boyamıştı. Daha sonra dillere destan olan servetinin padişah hazinesine yazılması için sayım işlemleri başlayacak ve yüzlerce muhasebeci bu serveti yazıya dökmekten aciz kalacaklardı. Sadece kendi yaptırdığı valide hanın odalarında 20 sandık flori bulunacak, hesaba gelmez mücevherler, kumaşlar, şallar, ipekliler, samurlarla birlikte devlet hazinesine devredilecekti. İktidar uğruna öz oğlunu sapık yapan, öteki oğlunu tahttan indirip hapse attırarak feci sonunu hazırlayan, torununu öldürmek üzere tuzaklar kuran Venedikli'nin, Yeniçeriler elinde çırpına çırpına can veriş İstanbul halkında kuşaktan kuşağa bir ibret öyküsü olarak anlatılacak ve delik deşik tahta evlerde oturan yoksulların her zaman söylediği kefenin cebi yok, öteki dünyaya hiçbir şey götüremezsin yorumlarının tekrarlanmasına yol açacaktı. Leylekler ve Yılan. Fırsat buldukça eski padişahın yemeklerini kendim götürüyor ve yanımdaki iç oğlanlarını kovalayarak onun ağzından bir söz kapmaya çalışıyordum. Bir yandan da validesiyle ilgili hayali haberler aktarıyor ve annesinin ne yapıp yapıp onu kurtaracağını anlatıyordum. Muhterem annenizi bilirsiniz diyordum. Hiç anne evladından vazgeçer mi? Hele sizin gibi cihan padişahı evladı olan bir anne. Padişah bunlara inanmak istediği için büyük bir hevesle dinliyor ve heyecanlanıyordu. Büyük validenin onu ortadan kaldırmak isteyenlerin başında geldiğini tahmin etmesine imkan yoktu. Her gün ondan yüreklendirici nameler ala ala bu işe kendisini iyice kaptırdı ve delikten çıkıp tekrar padişah olacağı günün hayalini kurmaya koyuldu. Umudu her geçen gün artıyordu. Bir gün gidip "Padişah efendimiz" diyordum. "Muhterem anneniz biraz önce sizden söz açtılar. Kendilerinin dikkat çekmemek için gelemediğini ve bu yüzden affı şahane dilediklerini ama sayılı günün çabuk geçeceğini ve sizi tekrar dört kıtaya yayılmış imparatorluk tahtında görmek için sabırsızlandıklarını ancak bu kutsal amaca ulaşmanın gün meselesi olduğunu bildirdiler. Bu sözlerim üzerine eski padişah boğuk boğuk hıçkırıyor ve elimi koparacak gibi sıkarak kurtulacağı günü bekliyordu. Annesinin kendi katlini isteyenler arasında olduğunu öğrenip bütün umutlarının yıkıldığı gün yanında olmalı yüzünü görmeliydim. O gün duyacağı acının yoğunluğu şimdiki umutlarının gücüne bağlıydı. Ne kadar umutlanırsa düşüş o kadar yıkıcı olacaktı. Eskiler yılan avlayan leyleğin hikayesini anlatırlardı. Leylek gagasında taşıdığı yılanı gökyüzünde çok yükseklere taşır ve birden bırakırdı ki düşüp omurgası dağılsın. 10 uçurum yüksekliğinden düşen yılanın beli kırılınca da avının üzerine rahat rahat süzülürdü. Leylek yılanı ne kadar yükseğe çıkarırsa düşüş o kadar korkunç olur ve kemiklerini paramparça eden çarpmanın etkisi artardı. Bu yüzden benim sevgili padişahım da leylek gagasındaki yılan gibi gökyüzünün umut doruklarına kadar yükselmeli, hayaller içinde yüzmeliydi. Bunun için fazla uğraşmama da gerek yoktu doğrusu. Korkak ve zayıf kişiliği her umut ışığına dört elle sarılıyor ve bunlardan bir hayal dünyası yaratıyordu. Korku yüreğini yufkalaştırmış ve çoktandır unuttuğu bir duyguyu merhamet duyma yetisini canlandırmıştı. Bu merhamet daha çok kendine dönüktü ama gene de bazı sorular sormasına yol açıyordu. Hırıldayan sesiyle ben kimim ağa diye soruyordu bana. Kafes arkasında idam bekleyen şehzade iken de aynı insandım, padişah iken de. Şimdi de aynı kulum. Kolum, bacağım, yüzüm, ellerim, ayaklarım, gözlerim aynı. Niye beni bir tahta çıkarıp bir öldürüyorlar? Demek ki kader benim elimde değil. Kendimi tutamıyor ve bütün bunlar mizaç değişikliğinden oluyor sultanım diyordum. Dışınız aynı kalsa bile aynı insan olmuyorsunuz. Ama taptıkları ben gene aynı ben. Hapsettikleri ben de aynı. Mizaç dediğin ne mene bir şeydir ki insanı böyle değiştiriyor. O zaman ona Harut'la Marut'un hikayesini anlatıyordum. Padişahım diyordum, devletlim, saadetli sultanım, siz Harut'la Marut'u biliyor musunuz? Hani insanoğlundaki nefsin ne olduğunu sınamak için dünyaya gönderilen melekleri. Hayır diyordu, bilmiyorum. Zaten benim devletli, muhteşem ve cahil padişahım hiçbir şey bilmezdi ki. Sultanım diyordum. Babil'de azgınlaşmış insanoğlunun işlediği günahlardan yaka silken melekler Allah'ın huzuruna çıkıp insanları şikayet etmişler. Yüce Tanrı'nın onları cezalandırmasını istemişler. Allah insanlara verilmiş olan hırs ve nefse dayalı tabiatın meleklerde olmadığını, olsaydı onların da günah işleyeceğini söyleyince itiraz etmiş ve haşa Allah'ım demişler, biz olsak günah işlemezdik. Allah onlara yanıldıklarını, hırs ve nefsin çok kuvvetli olduğunu ve yeryüzünde insanları baştan çıkaracak türlü güzelliklerin bulunduğunu anlatmaya çalışmış. Ama ne kadar anlattıysa da saf melekleri bu işe inandıramamış. Bunun üzerine iradesine en güvendikleri iki meleği seçmelerini istemiş. Ve onlar Harut ile Marut'u seçmişler. Ve Allah bunları sınamak üzere Babil'e göndermiş. Ey benim padişahım! Harut'la Marut gündüzleri Babil şehrinde icra-i hükümet eder, geceleri de ismi azam duasını okuyarak gökyüzüne çıkarlarmış. Kimse onların melek olduğunun farkında değilmiş. Ve azgın Babil halkı gündüz adalet dağıtan meleklerin geceleri ismi azam duası okuyarak gökyüzüne çıktığını bilmiyormuş. Harut ve Marut adlı melekler ilk günler hiç günah işlememişler. Birer su damlası kadar temiz ve berrak yaşamışlar. Ellerini, gönüllerini ve zihinlerini harama uzatmamışlar. Ta ki zühre gelene kadar. Bir gün Zühre adlı yakıcı güzellikte bir kadın çıka gelmiş ve kocasından boşanmak istediğini söylemiş. Gözlerinde yıldızlar uçuşan, parlak siyah saçları dalga dalga beline dökülen ve görenlerde dalından koparılmış sulu bir elma gibi kütür kütür dişleme isteği uyandıran esmer tenli bir güzelmiş Zühre. Gözlerinin geçici körlükle kararmasını göze almayan hiç kimse Zühre'nin yüzüne uzun süre bakamazmış. Harut'la Marut bir görüşte vurulmuşlar kadına. Yüreklerini yakıcı bir sevda kavurur olmuş. İkisi birden kadına yatmak istemişler. Kadına yalvarıp yakarıyorlarmış ama Zühre razı olmamış. Önce dileklerini yerine getirmelerini emretmiş. Harut'la Marut'un şarap içmelerini ve puta tapmalarını teklif etmiş. Kadının aşkından başı dönmüş olan melekler onun her dediğini kabul etmiş, şarap içip putlara tapmaya başlamışlar. Kadın gene teslim olmamış ve her gece göğe çıkarken okudukları duayı öğretmelerini buyurmuş. Bunu da söylemişler ve Zühre ismi Azam duasını okuyarak gökyüzüne çıkınca Ulu Tanrı onu bir yıldız yapıp gökyüzüne asıvermiş. İşte geceleri mülkünüzün üzerinde parlayan Zühre yıldızı, melekleri aldatan o güzel kadındır padişahım. Kadın kaybolunca melekler ne günah işlediklerini anlayıp pişman olmuşlar ve İdris peygambere başvurup günahlarının bağışlanması için yalvarmışlar. Yüce Allah dualarını kabul etmiş ama dünya ve ahiret azaplarından birini tercih etmelerini istemiş. Melekler dünya azabını tercih etmişler. Yüce Allah da onların Babil'deki bir kuyuya baş aşağı asılıp kıyamet gününe kadar azap çekmelerini buyurmuş. O tarihten beri Harut'la Marut bir kuyuda ters asılmış olarak kıyamet gününü bekler dururlarmış. Bu hikaye üzerine padişahım iç geçiriyor, insanoğlundaki nefs ve hırsın onu ne günahlara sürükleyebildiğine şaşırarak minnetle ellerimi sarılıyor, bu meseleleri anlatmaya devam etmemi istiyordu. Bu mesele eskiden onun imparatorluk günlerinin deptebeli ışıkları altında anlatacak olsaydım sonunu değiştirir ve Zühre'ye kavuşmuş olan Harut'la Marut'u Allah'ın da affettiğini, onları gökyüzüne alarak orada sevdikleri kadınla birlikte yaşamalarına izin verdiğini anlatırdım. İki suçlu meleğin kıyamet gününe kadar Babil'deki kör kuyuda baş aşağı asılı kaldığını saklardım ondan. Çünkü padişahım o zevk ve neşe günlerinde sonu iyi biten hikayeler dinlemekten hoşlanır, üzücü meselelere izin vermezdi. Ama şimdi her akşam anlattığım meseller, kıssalar, Resullerin sözleri, padişahımın ruhunu dinlendiriyor ve o hücrede çıldırmadan, aklını tam tamına kaçırmadan yaşamasını sağlıyordu. Benim deliğin başına gelmemi hasretle beklediğini biliyordum. Haremin ıssız koridorlarına hiç kimse giremediği için hücredeki padişah bir ayak sesi bile duymuyordu. Sanki o kilidine kurşun dökülüp pencereleri örülmüş oda göğe uçmuş, mekandan münezzeh hale gelmişti. Kimse o odadan söz etmiyor, o yana bakmıyor ve adını anmıyordu artık. Korkulu odaya yaklaşan tek kişi bendim ve elimdeki yağ kandiliyle geceleri saatler boyu deliğin dibinde oturuyor, içeriden gelen seslere kulak kabartıyor, meleğimin, nazlı gülbedenimin hiç olmazsa soluk alışını duymaya çalışıyordum. Heyhat, hiçbir hayat belirtisi yoktu. Her gece padişaha Celaleddin Rumi'nin kutlu kitabı Mesnevi'den meseller anlatıyor, Füsusül Hikem'den parçalar okuyor, Kısas-ı Enbiya'nın gözlerden yaş getirecek ibretli hikayelerini aktarıyordum. Neredeyse padişahın yaşamasını sağlayan can damarının bu gece hikayeleri olduğunu inanasım geliyordu. Benim gitmemi öyle büyük bir özlemle bekliyor, o kadar sabırsızlanıyordu ki bütün günü benim o gece hangi kıssayı anlatacağımı düşünerek geçirdiğini anlayabiliyordum. Aklını kendisinin kim olduğuna takmıştı. İslam dünyasının ve milyarlarca Müslümanın halifesi olduğunu inanamıyordu. Kendisini kim bunca insanın canı ve ruhunun sahibi yapmış ve sonra kim bu yetkiyi almıştı? İstediğini öldürten adamı şimdi nasıl öldürüyorlardı? Halifelik neydi? Peygamberlik ne? Padişahlık, krallık ne? Padişahım diyordum. Bir gün köye bir adam gelmiş, köylülere peygamber olduğunu söylemiş. Köylüler, biz sana inanmıyoruz demişler. Peygamber olduğunu inanmıyoruz, ispat et. Adam karşıdaki duvarı göstermiş. Eğer bu duvar konuşur da benim peygamber olduğumu söylerse o zaman inanır mısınız diye sormuş. İnanırız demişler. Adam duvara dönmüş ve konuş ya duvar demiş. Konuş ve benim peygamber olduğumu söyle. Bunun üzerine duvar dile gelmiş ve ey köylüler bu adam peygamber değildir demiş. Bu adam sizi aldatıyor, peygamber değil. İşte böyle padişahım. Bu hikayeyi anlatır anlatmaz padişah, duvarın hangi dilden konuştuğunu soruyor ve ben böyle meselelerin onun zihni için çok karışık olduğunu anlayıp susuyordum. Başka meselelere geçiyordum. Bir gece bana İstanbul sokaklarını sordu. Halk ne düşünüyordu? Padişahın akıbetini biliyor muydu? Kendisini arayan soran var mıydı? Ona gerçeği anlatmaya karar verdim. Belalı İstanbul şehrinde tebliğ gezdiğim gecelerden biriydi. Orta camiye yatsı namazına gidiyordum. Çünkü her şey bu camide konuşulur ve şehrin fokur fokur kaynayan söylenti kazanının ateşi burada harlanırdı. İstanbul sokaklarında idare lambalarının zayıf sarı ışığının titreştiği ahşap evlerin arasındaki taş sokaklarda yürürken başıboş köpek sürülerinin uluya uluya koşturduğunu görüyor ve ürperiyordum. Oldum olası köpeklerden korkardım. Bu kadar çok köpek görmeye hiç alışamamıştım. Nereden çıkıyordu bunlar böyle?
Çomarı, karabaşı, tazısı, kahverengisi, sarısı, kızılı, bozu, on binlerce köpek cirit atıyordu İstanbul sokaklarında.
Evlerdeki yemek artıklarının bir kaba konarak kapının önüne bırakılması adeti yüzünden sokakları işgal eden köpek orduları aç kalmıyor, şehrin gerçek sahipleri olarak çılgın gibi oradan oraya koşuşturuyorlardı. Zavallı padişahın İstanbul şehrinde bu köpekler kadar bile hükmünün kalmadığını düşündüm. Bu adamcağıza acıyor muydum, kızıyor muydum belli değildi doğrusu. Orta camiye akan kalabalığın içine düştüm. Rumelili, Afrikalı, Asyalı, Arap, Türk, Çerkez, Arnavut, Habeşli ne kadar insan varsa yatsı namazı için Ulu Minaresi'nde Ezan-ı Muhammed'i okunan orta camiye akıyordu. İstanbul camilerinin dolduğu, müezzin seslerinin semaya yayıldığı bir huzur anıydı bu. Şehrin Rumları Ortodoks Kilisesi'ne, Yahudileri havralarına, Ermenileri de Katolik ve Protestan kiliselerine giderler, ıstavrozlar, günlükler, buhurdanlıklar arasında ibadet ederlerdi. Orta caminin kandilleri yatsı namazının sünnetini ve farzını eda eden Müslümanların secdeye varış ve kalkışlarını aydınlattıktan ve cemaat sağa sola selam verip ibadetini bitirdikten sonra kalabalık arasından yüksek bir ses duyuldu. Halife Efendimiz'i ne hakla sarayında hapis tutarlar? Bunun üzerine cami halkı hep bir ağızdan konuşmaya ve padişahın hakkını aramaya koyuldu. Bu haksızlığa rıza göstermeyeceklerdi. Sultan onların halifesi ve Peygamber Efendimiz'in gölgesiydi. Halifenin adi bir mahkum gibi hapsedilmesinin sırrı ne olmak gerekirdi? Kim buna cüret edebilmişti ve buna cüret eden elin kırılması caiz değil miydi? Birkaç gündür İstanbul'un değişik bölgelerinde muhalif sesler yükselmeye başlamış ve halk padişahlarının neden hapsedildiğini sorar olmuştu. Anlaşılan çocuk padişahın tahta çıkışı şerefine dağıtılan ulufe az bulunmuş, kimseyi hoşnut etmemişti. Bu yüzden için için kaynayan bir isyan seziliyordu ve saraya duyulan hoşnutsuzluk daha çok camilerde ortaya çıkıyor ve bazıları ulu orta İslam halifesini ne hakla kendi sarayında diri diri gömdüklerini soruyordu. Bu sözleri yalnız kendim duymamıştım. Şehre saldığım ulaklar ve çoğulanlarından gelen haberlerde bir isyanın yayılmakta olduğunu doğruluyordu. Bunları anlattığımda padişahın korkacağını sandım. Çünkü bir yerde iki halife varsa birini öldürünüz hükmü gereği çıkacak bir karışıklık eski padişahın öldürülmesi sonucunu doğuracaktı. Ferman tahta geçmiş olan oğlundaydı ve onun ya da valide sultanın vereceği bir emir bu iş için yeterliydi. Saray halktaki bu huzursuzluğu fark etmişti. Karışıklığın büyümemesi ve imparatorluğa zarar gelmemesi için eski padişahın ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu ihtimali düşünmek padişahın kalan aklını da kaçırması sonucunu doğururdu. Ne var ki öyle olmadı. Padişah halkın kendisini unutmadığı ve hakkını aradığı haberlerini umutla sarıldı. Heyecanlanmıştı. Delikten dışarı demek kullarım beni unutmamış diye haykırıyordu. Demek benim hesabımı soruyorlar bunlardan. Aman padişahım diyordum. Susun bunu duyan olmasın yoksa vücudunuza bir zarar erişir. Demek ki can çıkmayınca insandaki onur ve intikam duygusu da çıkmıyordu. Hayatla ölüm arasında sallanıp duran, tahttan düşmüş hükümdar bile tebaasının bağlılık gösterdiğini duyunca bu işin kendisi için ne kadar tehlikeli olduğunu unutuyor ve onurunu kurtarabilecek olan tek söylentiye dört elle sarılıyordu. Bu söylentiler kendisini öldürecek olsa bile onurunu kurtaracak son fırsattı. Mahkumun içindeki hükümdarlık kıpırtılarını sezmek, yüreğinin derin köşelerine gizlenmiş onur kırıntılarını fark etmek beni de bir tuhaf yaptı. Yüreğimin kabardığını hissettim. Çünkü bu aciz delikanlı ne de olsa dünyanın en soylu sülalesinden geliyordu ve muhteşem ataları İstanbul Fatihi Mehmet Han ve Kanuni Süleyman Han'ın kanını taşıyordu. Bunları düşünüp dururken delikten dışarı gül kurusu kaftanının bir parçasının uzatıldığını görüp hayretten hayrete düştüm. Padişah öp diye emretti. Ben şaşkınlıktan öylece kala kaldım. Çünkü sesi bir anda değişmiş ve hapiste yatan mazlum oğlanın inlemeleri yerine geçmişteki kudretli imparatorun dünyanın dörtte birinin sahibinin buyurgan sesi geçmişti. Eski günlerde onun eteğini öpebilmek şerefi uğruna canımızı verebilirdik. Delikten gelen padişah sesi bütün görkemiyle öp köpek diye gürledi. Bunun üzerine aklım başımdan gitti. Dizlerim korkudan tutmaz oldu ve gül kurusu kaftanı ellerimin arasına alıp saygıyla öptüm, alnıma götürdüm. Ellerimin arasındaki mucize kumaş tılsımlı bir peygamber abası gibi beni tir tir titretiyordu. Hayvanlar ve melekler. Padişahın bu öfkesi ve azameti uzun sürmedi. Ertesi gece içimde bir ürpertiyle hücreye yaklaştığımda onun yine ölümden korkan zavallı, aciz bir delikanlıya dönüştüğünü gördüm ve nedense bu beni mutlu etmedi. Onun titrek ve neredeyse benden bile korktuğunu ele veren sesini duymak, intikam duygularıyla coşarak ona zulmetmek isteği yerine tam tersine bir üzüntü yaratıyor ve beni utandırıyordu. Padişahıma ıssız tehlikelerle dolu saray gecelerinde Mevlana Celaleddin Rumi'nin huzur veren sözlerini okumaya başladım. Ömründe ilk kez duyduğu bu derin hikmetlerle sarsıldığını ve düşünmeye başladığını görüyordum. Gecenin bir vaktinde ona melek bilgisiyle, hayvanda bilgisizliğiyle kurtuldu. İnsanoğlu bu ikisi arasında keşmekeşte kaldı beytini okudum. Heyecanlandı, ince ince ağlamaya başladı. Bir yandan da bu benim işte diyordu. Keşmekeşte kalan ne hayvan ne insan, ne hükümdar ne kul, ne melek ne şeytan olan benim. Padişahım diyordum, kutlu efendim, alemlerin kutbu sultanım. Rumi Hazretleri diyor ki, yaratıklar üç kısmı ayrılır. Sırf akıl olan ve şehvetten arınmış melekler, sade şehvet olan hayvanlar ve hem akıl hem şehvetten oluşmuş insanoğlu. İnsanın yarısı akıl, yarısı şehvet, yarısı melek, yarısı hayvandır. Yarısı yılan, yarısı da balıktır. Balık olan kısmı onu suya doğru çeker, yılan olan yanı ise toprağa doğru sürükler. Bunları anlatırken eğitim görmemiş, aklı gelip giden padişahın dediklerimi anlayıp anlayamayacağını sanıyor ve diyordum ki, padişahım, insanlardan bazıları sırf akılla uğraşıp melekleşmiştir, safi nur olmuştur. Bunlar peygamberler ve velilerdir, ümit ve korkudan kurtulmuşlardır. Bazıları ise kendilerini şehvete kaptırmış ve hayvanlaşmışlardır. Peygamberler de huzurludur, hayvanlar da. Onların canını hiçbir şey sıkamaz. Ama padişahım, keşmekeş içinde kalanlara ne demeli? Bunlarda hem akıl vardır hem şehvet. Bu yüzden de sürekli üzüntü, kuşku, keder, vesvese içinde yaşarlar ve hiçbir şeyden hoşnut kalmazlar. Bunun üzerine padişah hiç beklemediğim bir şekilde içine kötü bir hayvanın saklanmış bulunduğu ve bu kötü hayvan yüzünden bunca suç işlediği inancına kapıldı. Ona dedim ki, gece ve gündüz birbirinin yardımcısıdır hünkârım. Onlar birbirine zıt değildir. Göster bakalım dünyada hangi şey kötüdür ki onda iyilik olmasın ve hangi şey iyidir ki onda kötülük bulunmasın. Mesela biri bir kimseyi öldürmek istediği zaman daha başka bir takım kötü işlerle meşgul olursa dökmek istediği kan dökülmez. Bu işler ne kadar kötü iseler de ölümü önlediği için iyi sayılırlar. Kötülük ve iyilik bir tek şeydir, parçalanamaz. İyilik kötülükten ayrı değildir. Bu yüzden sizin içinizde de sadece kötülük isteyen bir hayvan bulunamaz. Padişah bütün bunlardan kendisinin hayvan olamayacak kadar soylu bir sülaleden geldiğini söylediğim sonucunu çıkardı ve ne kadar çok masum insan boğdurttuğunu, ne zulümler edip kemikler kırdırttığını anlatmaya koyuldu. Oysa bütün imparatorluk ahalisi gibi ben de bunları ayrıntılarıyla biliyordum. Neden anlatıyorsunuz bunları efendimiz dedim. Benim içimde kötü bir hayvanın yaşadığını inanmıyorsun da ondan dedi. O zaman anladım ki artık hükümdarı bu düşünceden caydırmanın olanağı kalmamıştı. Başka bir gün İsa bölümünü okuyordum. Peygamber şiddetli yağmurda ıslanınca bir mağaradaki karakulak yuvasına sığınmıştı. O sırada vahiy gelmişti ona. Karakulağın yuvasından çık, çünkü senin yüzünden yavruları rahat edemiyor. Bunun üzerine Allah'ın selamı üstüne olsun İsa, ey Allah'ım demişti. Karakulağın bile sığınacak yeri var, benim yok. Karakulağın mekanı olduğu halde Meryem'in oğlunun ne sığınağı, ne evi, ne mekanı var diye feryat etmişti. Padişah meselin bitmesini beklemeden ağlamaya, inlemeye başladı. İşte benim de peygamber gibi yerim, yurdum, mekanım kalmadı diyordu. Bu dünyada bir tek şu penceresi örülmüş odam var. Buraya da canlı canlı gömdüler beni. Kendisine acımaktan zevk alıyor gibiydi. Ama en korkunç krizi benlik bahsinde oldu. Onun yanına iki ben sığmaz diye okuyordum. Sen ben diyorsun, o da ben diyor. Ya sen öl, ya o ölsün ki bu ikilik kalmasın. Fakat onun ölmesi imkansızdır. Bu ne hariçte ne de zihinde mümkün olur. Çünkü o ölmeyen bir diridir. O kadar lütufkardır ki imkan olmuş olsaydı senin için ölürdü. Fakat madem ki onun ölümü imkansızdır, o halde bu ikiliğin yok olması ve onun sende tecelli etmesi için sen öl. Bu kanatlı sözlere dalmış okurken padişahın ne derece dehşet içinde kaldığını fark edememiştim.